Merhaba. Öyle umut ediyorum. Bir saatten kısa sürede bitireceğim ve üniversitede ne okumak gerektiğinden bahsedeceğim. Ben niye bundan bahsedeceğim? Ben kimim? Hayırdır? Şöyle zaten bilindik. Az sayıda üniversitemiz var. Böyle nasıl diyelim, herkesin gitmek istediği Bilkent var. Benim yaşadığım şehirde. Ankara Üniversitesi'ni sayar mıyız bilmiyorum. Ben orada okuyorum. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi. Bu Yeditepe. Sonra ne var? Yıldız Teknik var. Böyle böyle üniversitelerimiz var. ODTÜ var, değil mi? Bunlardaki öğrencilerle görüşebileceğim mecralarda pek sık bulunma fırsatım oldu. Benim ne kadardır? Ben kendim önce Hacettepe'de iktisat bölümüne gittim ve bıraktım. Bu süreçte elbette ne diyelim, problem yaşadığımı tahmin edebilirsin. Türkiye'de bir genç olarak, üniversiteli bir genç olarak herkes hemen hemen aynı problemleri yaşıyor. Ben de muhteşem girişken, böyle inanılmaz konuşkan bir adamım. Yani nasıl konuşkanım biliyor musun? Hiç beklenmedik, hiç sorulmadık soruları ama esas sorulması gereken soruları, esas sorulması gereken kişilere aynı bir çocuk gibi soruyorum. Gidiyorum mesela iktisat bölüm başkanına. Biz burada ne yapıyoruz diyorum. Para ne? Hani ekonomi ne demek? Ne yapalım yani, dolar yükselmişse, düşmüşse ne oluyor yani falan diye. Hocam bir sorun var, buyur sor. Zart diye bunu. Böyle bir tipim işte ben. Saçma salak hareketler yapıyorum böyle. Bir kere felsefe bölümünden hocaya gidip Tanrı var mı diye sordum. Normalde şöyle düşünülür ya, biraz karmaşık bir konudur bu, işte gidip direkt hocaya böyle sorulmaz falan diye. Bende onlar yok, anladın mı? O yüzden çok fazla insanı rutinin dışında gözlemleme fırsatım oldu. Ve ben insanlara da böyle soruyorum. Sen ne yapıyorsun şu an diye. Ve bunlar başarılı atlettiğimiz insanlar oluyor. İşte elektronik mühendisi oluyor. ODTÜ'den tıp okuyor oluyor. Sonra Boğaziçi'nde psikoloji okuyor oluyor. Felsefe okuyor oluyor. Dolayısıyla galiba bir problem var dedim. Önce kendimde görmüştüm bu problemi. O da şuydu. Hangi bölümü seçeceğim? Ne yapacağım? İleride seçtiğim bölümü istemezsem ne olacak? Ne yapmam gerekiyor? Hani gelecekte işsiz kalmamak için neyi seçmem gerekiyor? Ya ben o şeyi sevmiyorsam, sevdiğim bir şeyi hiç yapamayacaksam, acaba tamamen karanlık bir dünyada intihar edemediğimden dolayı kötü bir yaşantı sürmeye mi mahkumum ben burada? Öyle şeyler vardı kafamda. Ben bu podcast'te bunların hepsine çözüm olacağını düşündüğüm şeyler söyleyeceğim. Bir de çayım var, arada çay içeceğim. Evet, biraz süpürdeyebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Hitap etmek istediğim kesim daha çok lise 2, lise 1 diyelim ama son sınıftaki arkadaşlara da hitap edeceğim. Lakin artık şey diyorsanız, ya psikoloji, hukuk, tıp ve mühendislikler dışında bölüm yok, Türkiye'de okunmaz. Ya da çok böyle prestij için bir bölüm okuyorsanız, niye okuduğunu bilmiyorsanız, insana dair bir merakınız yoksa, hayata dair bir merakınız yoksa, durup düşünüp herhangi bir şeyi sorgulamayan bir tipseniz, Zaten bir kere beni dinlemezsiniz ama ben onlara hitap etmediğimi açık açık söyleyeyim. Bu podcast zaten onlara ağır gelecektir. Bu ne diyecekler yani, boş konuşmuş bu adam. Benim daha çok hitap ettiğim kesim, diyelim ileride mesleğimizi bulduk. Şu çok karşılaştığım bir şey çünkü. Para kazanmaya başladım. İyi bir mesleğim var. Ne yapıyorum? Fizyoterapistim. Tamam mı? Ben değilim bu yani. Bir tane arkadaşım. Para kazanmaya başladık. Ne oldu? Hani hazırlandığımız şey buydu. Para kazanacağız. Onun için üniversite okuyoruz. Kazandık. Ne oldu? Sonra başka şeyler arıyor insan. Ben de şunu söylüyorum. Para kazanmayı amaç edinmeyin. Başka bir şey amaç edinin. Neyi amaç edinin Mustafa? İşte onu ben anlatmak istiyorum. Burada bir tane büyük problem var. Siz bir kere kendiniz olmayı amaç edineceksiniz ve kendinizi nasıl bulacaksınız? O bilgiye nasıl ulaşacaksınız? Bunu ben daha önce giriş seviyesinde anlattım. Geçmiş podcastlerden. Mutluluk ve hakikat üzerine, bölüm seçimi üzerine gidip bir dinlemeniz gerekiyor. Bu podcast'ten sonra önce fark etmiyor. Şimdi bu podcast için ise şunu konuşalım. Ne yapacağız? Sonuçta bir tane okul denen bir şey var. Onda gidiyoruz düzenli olarak. Bir sınav olacakmışız güya. Ne onun adı? Okulda şunu şunu öğreneceksin falan diyorlar. Bunlar zaten saçma salak işler. Bunlar hep sizin vaktinizi çalan şeyler. Bir de gereksiz kaygı oluşturan şeyler. Dolayısıyla bunlar hakkında konuşmayacağım bile. Bir de ebeveyn denen kesim var. Bunlar da benim oğlum bir şey olsun, benim oğlum şu olsun, bu olsun. Kardeşim, senin oğlun, kusura bakma, senin şahsi malın değil. O bir insan, o bir birey. O kendi olacak. Dolayısıyla böyle bir ebeveyniniz varsa geçmiş olsun. Onlara zaten hiç konuşmuyorum bile. Onlardan daha iyi bilen kimse yoktur zaten, malum biliyorsunuz. Peki ne okuyacağız? Sonuçta sistemi zart diye değiştiremeyiz. Elimizdeki en iyi imkan ne? Ve bayağı iyi bir imkan olduğunu savunacağım bir şey anlatmak istiyorum bu podcast'te. Ben herhangi bir temel bilim okunması gerektiğini, herhangi bir temel bilim okunması gerektiği kanaatindeyim. Bütün bu anlattıklarıma dayanarak. Niye böyle diyorum? İşte onu anlatacağım. Temel bilimler dediğimizde Türkiye'de aklımıza ne geliyor? Fizik, kimya, biyoloji, matematik, değil mi? Bunlar sayısalcılar için. Ben sayısal yapamıyorum. Bu aptal bir söz arkadaş. Eğer sayısal diye bir şey ne? O karşına çıkmış olsaydı matematik dediğimiz arkadaş, fizik. Yani sen maddeyle ilgili şeyleri merak ediyorsan o sayı değil zaten. Hani sayısal bölüm diyorsun ama sayı dediğin şey, matematik dediğin mefhumun çok minik bir kısmı. Neredeyse değil bile diyeceğim, o kadar yani. Ve önceden böyle bir ayrım yoktu. Önceden Orta Çağ'da, özellikle Orta Çağ sonrasında üniversiteler açılmaya başlandığında bütün eğitimler karışık veriliyordu. Başta hukuk olmak üzere. Hukuk, tıp. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapmak çok aptal. Şunu bir bırakın. Bir numaralı kural. Şu an okulda gördüğünüz müfredata göre eğitim denen şeyi bir bırakın. Eğitim şu: merak ettiğiniz ne var? Merakınızı keşfedin. Eğer müzik aleti merak ediyorsanız ve yapmadan duramıyorsanız, o zaman siz müzisyensiniz. Kusura bakmayın. Siz çok yüksek notlar alıyor olabilirsiniz. Sınavda yüksek puan yapmış olabilirsiniz. İnanın bana, tıp okuyunca mutlu olmayacaksınız. Yemin ediyorum size. Tanrı'ya inanıyorsanız onun adına yemin ediyorum. Çaya inanıyorsanız, ki ben çaya inanıyorum, çay üzerine yemin ederim, mutlu olmayacaksınız. Bunu gördüm. Bunu pek çok podcast'te de dinledim. ve pek çok hocanın ağzından dinledim. Dolayısıyla bu podcast aslında şey, bir süredir bende hipotez olarak kalan şeyleri son zamanlarda bayağı netleştirdim. Özellikle pandemi sürecinde eğitimle ilgili çok düşünmemiz gerektiğinden bunları biraz üzerine yoğunlaşıp hallettim, teoriye çevirdim ve aktarıyorum. Mutlu olmayacaksın kardeşim. Kendini bulabildiysen, enstrümanda bulduysan, enstrüman çaldığın vakti, yaşadığın vakit olarak değerlendiriyorsan ve enstrüman çaldığın iki vakit arasında geçen zamanı, sıkkınlık zamanı, yaşamaya değmeyecek bir sonraki enstrüman çalacağın vakte kadar dinlenmen gereken zaman olarak düşünüyorsan sen müzisyensin kardeşim. Senin hiçbir şekilde kaçarın yok. Öte yandan başka yerlere uygulayalım. Matematiksel kuramları merak ediyorsun. Bir şeyleri dışarıda gördüğün bir şeyleri formülize etmeyi ve matematiğin kendi içinde tutarlı diliyle ifade etmeyi, bu şekilde gramerler inşa edip üzerlerine cümleler kurmayı başarabiliyorsan, bu senin çok ilgini çekiyorsa, ki bu çok güzel bir şeydir ama ufak yaşta çok ilgi çekici bir şey değildir. Bir de hepimize zarıl zarıl matematik yap, matematik yap, matematik yap diye dayatıldığı için iyice nefret ediyoruz. Ama eğer matematiğe karşı sana eğitim denen, eğitim sistemi denen saçma salak şeyin oluşturduğu ön yargıyı yıkabilirsen, sen matematikçisin. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şekilde kaçarın yok. Peki başka? Ben dışarıdaki hareketlerin oluş şekillerini, bunların parametrelerini merak ediyorum ve ilgimi çekiyor. Gördüğüm, hayatımda karşıma çıkan problemleri, çevremdeki materyalleri kullanarak, onların fiziksel özelliklerini kullanarak gidermeyi. Ne o mesela? Ya şu bir mühendisliktir. Hani perdenin çıkmasın diye oraya kağıt sıkıştırıyoruz ya. O çok ilkel bir mühendisliktir. Bu gibi şeylerin biraz daha gelişmişini yapıyorsan sen mühendissin. Git fizik oku. Niye fizik, niye mühendislik değil? Onu da anlatacağım burada. Başka, hepimiz ufakken iksir yapmayı denemişizdir. Simyacılık oynamışızdır. Kardeşim git kimya oku. Bunları biliyoruz. Şimdi sırada sözelci dediğimiz, beşeri bilimci dediğimiz arkadaşlar var. Bunlar ne yapacak? Bununla ilgili biraz kafa karışıklığım vardı. Sayısalcıların temel bilimleri neler mesela? Fizik, kimya, biyoloji, matematik filan diyoruz değil mi? Onlar sayısalcıların. Bir de sözelciler var, onların temel bilimine. Şimdi hukuk desen temel bilim değil. Psikoloji belki. Felsefe herhalde temel bilim. Başka? Benim burada çok net söylemek istediğim bir şey var. Çok net. Dil okuyacaksınız. Bilmem ne dili ve edebiyatına gideceksiniz iyi bir üniversitede. Dil bilim okuyacaksınız. Direkt dil bilim. Yani gramer bilimini okuyacaksınız. Yani direkt dil bilimi okuyacaksınız. Doğu dillerinden herhangi birini okuyacaksınız. Hepsini aynı anda değil tabii ki, şunu söylüyorum. Yani hani doğayı gözlemlediğimizde farklı alanları farklı şekilde dikkatimizi çekiyordu ya. Ona göre matematik, fizik falan diye hangisine gideceğimizi ayarlayabiliyorduk. Burada da Doğu toplumlarını seviyorsanız Doğu dilleri bölümüne gideceksiniz. Batı toplumlarından ne diyelim ona? Siyaseti seviyorsanız Fransız diline gideceksiniz. Hukuk seviyorsanız İngiliz diline, Alman diline gideceksiniz. Ondan sonra herhangi bir Avrupa dili olur aslında. Latin diline gideceksiniz. Neydi o? Bir şey daha vardı. Klasik filoloji. bu bölüme gideceksiniz ve klasik filoloji eğitimi alacaksınız. Antik Yunanca, Latince, Sümerce, Hititçe, Urduca, neyse artık o antik dil. Babilce, ne bileyim, Mısırca, eski Arapça, İbranice, Süryanice, ne varsa. Antin kuntin bölümlere gideceksiniz. Bunlar antin kuntin bölüm olduğu için değil. Bilginin esas kaynağı bu. Yani sosyal bilimler dediğimiz, beşeri bilim, sözelci dediğimiz arkadaşların esas uğraş alanlarına giren bilginin esas edinildiği kaynak burası. Dil. Gidip metinleri orijinalinden okuyacak hale gelmeniz gerekiyor. Ve kuramsal olarak sonra, diyelim, siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum ben. Eşit ağırlıktan girdim. Sözelci ya güya eşit ağırlıklar, hani oradan girdim. Hani bir sayısalcı var, bir sözelci var. Sözelcilerden de ben siyaset bilimi okuyorum. Aferin sana, çok iyi iş yapıyorsun. Bu aptal bir hareket. Siyaset bilimi okunmaz ama Fransızca bilinir. Fransızca bilindikten sonra o zaman siyaset bilimi okuyabilirsin. Yani o zaman siyaset bilimci olursun. Yüksek lisanstan bahsediyorum. Ve şu da olacak. Dil bilmek aslında, siz neyle ilgileniyorsanız, ana dilinizin dışında herhangi bir dil bilmeden herhangi bir şeyi öğrenme ihtimaliniz yok. Bunu çok net söyleyeyim. İngilizceyi zaten saymıyorum. Onu bileceksiniz. O ayrı bir mesele. Bir de İngilizce kendisiyle bir şey ifade etmenin çok zor olduğu bir dil. Yani çok yüzeysel bir dil. Çok sığ, aşırı sığ bir dil. Böyle antik Yunanca ile, Latince ile filan kıyaslandığında dandik kalıyor. O yüzden zaten çok yaygın. Nerede çokluk orada bokluk. Tabii ki bundan değil de. Öğrenmesi ve pratikte kullanması çok kolay bir dil olduğu için İngilizce çok yaygın. Velhasıl sayısalcılar özetle temel bilimlere gidecekler. Sözelciler de, sosyal bilimciler de, beşericiler de, işte TM'ciler filan da kati surette kesinlikle şaşmayacak bir şekilde dil bölümlerine gidecekler. Başta klasik filoloji olmak üzere ve antik Yunan dili edebiyatı, Latin dili edebiyatı, Fransızca, İngilizce, Almanca, bunlardan herhangi birine gideceksiniz. Yapacak bir şey yok. Neden böyle? Çünkü bunların esas kaynaklarına gidip bir de bunların günümüzde ders kitabı olarak kullanılan ya da günümüzde ders kitaplarının yazımına kaynaklık edecek olan Avrupa'da ilk araştırmalarını yapan insanların ortaya çıkardıkları tezleri esas kaynaklarını okuyabilen insan sayısı çok az. Türkiye'de özellikle. Ve bunların devamlı tazelenmesi gerekiyor. Öyle bir kere okuduk baktık olmuyor. Sürekli bu metinlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir kere çok fazla metin var. Fransız kaynaklarında çok fazla metin var. İngilizce'de çok fazla metin var. Latince'de çok fazla var. Arapça'da var. Yani biri Arapçadan Latince'ye çevirmiş, Latince'den İngilizce'ye çevirmiş, Almanca'ya, Fransızca'ya çevirmiş, Portekizce'ye çevirmiş, çevirmiş de çevirmiş. İbranice'den almış, Antik Yunanca'ya çevirmiş, Antik Yunanca'dan Latince'ye, Farsça'ya çevirmiş, Arapça'ya çevirmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Bunlara sürekli bakmak gerekiyor. Bir sürü dil bilmek gerekiyor ve bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü Türkçe'de günde 300 kelime, hani konuşuyormuşuz ya, 300 kelimeyle bir günün içinde konuşuyormuşuz. Yani hadi böyle olsun, öyle kabul edelim. İstersen 500 konuş, 1000 kelimeyle konuş. Şöyle bir sorun var. Dilin arkasındaki matematiksel yapıyla sen bir yere kadar dünyayı anlamlandırabiliyorsun ve başka dillerde bunun nasıl yapıldığını gördüğün zaman sana yeni bir pencere açılıyor ve bu pencere çok büyük. Bugüne kadarki tecrübelerinin iki katı diye düşün. Çünkü bugüne kadarki tecrübelerin içinde başka tecrübelerden faydalanış şekli de var. Ve yeni bir tecrübe değil de başka bir tecrübenin mümkün oluşu aslında orada kapı olarak açılıyor sana. Hani aslında yeni bir dil öğrenmek başka bir dünyayı açmaktır diyorum. Ben onu iki dünya açmaktır diye yapıyorum. Dolayısıyla dil bölümüne gittim. Ne olacaksın? Sen çevirmen olacaksın. Siktir pezevenk. Ne çevirmeni? Sen orijinalinden Thomas Hobbes okuyacaksın mesela. Jean-Jacques Rousseau okuyacaksın. Ne gidip bir tane filozof okuyacaksın, çevireceksin, çevirisini kontrol edeceksin, bakacaksın, ekiple birlikte çalışacaksın. Fransızca bilen ama senin kadar iyi bilmeyen başka bir felsefeci arkadaşınla çalışacaksın, hukukçuyla çalışacaksın, tarihçiyle çalışacaksın. Bu böyle olacak bir iş. Ondan sonra niye bunlar böyle olacak biliyor musun? Günümüzde siyasetten hepimiz şikayetçiyiz değil mi? Niye bunlar şikayetçiyiz? Çünkü insana dair bir iş yapacağınız zaman ortaya çıkabilecek muhtemel problemleri sizden önceki insanlar nasıl kavramsallaştırmalarla çözmüşler? Bunlarla hukuk yapılır. Hukuk yapmanız için önceki medeniyetlerden faydalanmanız gerekiyor. Bunun için çok dil bilmeniz gerekiyor. Bu basit bir olay değil. Bunu basite aldığımız için her şeyi mühendislik ya da pratik olarak ürün verebilecek şekilde o öyle ki mühendislik diye ekstra bir bölüm var. Salak, fizik, kimya, biyoloji, matematik adam doğanın kanununu biliyor. Bu adam zaten mühendis. Değil mi? Şimdi bazen yanlış düşünüyorsun falan diyenler oluyor. Hayır, yanlış falan düşünmüyorum. Sen bir şey bilmiyorsun. Fizik, kimya, artık diğer sayısal diye sınıflandırdığımız doğanın işleyişini bilen herhangi bir insanın doğada bir iş yapamaması gibi bir şey düşünebiliyor musun? Şimdi fizik, kimya, biyoloji eğitimi düzgün verilmiyor derseniz tamam derim ben size. O zaman tamam ama ona daha sonra geleceğim zaten. Şimdi buraya geçeyim. Türkiye'deki siyasetten ve esasen düşünce ortamından. Düşünce ortamı derken yani gençlerin özellikle sosyal medyada filan saçma salak hareketler yaptığını çok görüyorum. Ben çok sığ düşünüyorsunuz. Muhtemelen beni dinleyen kimse öyle düşünmüyor ama. Şöyle bir düşüncelere bakarsanız ortalıkta gezinen şey ne o? Tanrı var mı? Yok şöyle mi? Yok böyle mi? İşte Tayyip gitti. Yok şöyle oldu. Berat Albayrak istifa etti. Bu kadar mı? Dünya bundan ibaret mi gerçekten? Bu kadar mı biliyorsun? Böyle olabilir mi? Bir insanın dünyası gerçekten bununla sınırlı olabilir mi? O yüzden böyle oluyor işte anladın mı? Bizim çok net şekilde sosyal bilimciler tarafından görülen bariz sıkıntılarımız var. Birincisi tarih bilmiyoruz. İkincisi dil bilmiyoruz. Bunları hep İlber Hoca söylüyor. Ama ne demeye getiriyor İlber Hoca? İşte onları anlatmaya çalışıyorum. Ben kendi de sosyal bilimci olduğum için acaba böyle mi diye sık sık kontrol ederim. Girişken olduğumu söylemiştim. Herkesle de konuşmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler okuyorum. Sürekli bir şeylere bakıyorum. İnsanları dinliyorum. Ve galiba öyle görünüyor. Yani haklı görünüyorum. Temel bilim okumak zorundasın. Şimdi onlara biraz daha gelelim. Sözel kısmı zaten anladık. Sözel kısımda kafama oturmayan sadece psikoloji var. Bu çok enteresan. Psikoloji galiba yeni olduğu için mi? Neden bilmiyorum. Davranış bilimleri hakkında nasıl düşünmek gerektiğini hiç bilmiyorum. Şimdi sinir bilimi var, psikoloji var, psikiyatri var, biyoloji var vesaire. Varoğlu var. Nasıl yapacağız? Nasıl korelasyon kuracağız? Bu benim cevaplayamadığım bir soru. Eğer davranış bilimine ilgi duyuyorsanız yine tarih okuyabilirsiniz, felsefe okuyabilirsin, dil okuyabilirsin. Niye biliyor musun? Dili inanır mısın bilmem ama insanlar konuşuyor ve insan dediğin şeyde davranışı görüyorsun aslında o dili. Yazan kişinin psikolojik çıkarımını kim yapacak? Fransız dili bilen mi yapacak? Psikolog mu yapacak? Ya da psikoloji mezunu mu yapacak? Elbette Fransız dili bilen yapacak. Ama bunun kuramsallaştırmasında galiba günümüzde yeni çıkan, yeni moda olan bu interdisiplinler çalışma şeysi var ya, güya yeni moda oldu. Lan biz bunu Rönesans'tan sonrasında yapmaya başladık bu bilimlerin ayrılmasını yavaş yavaş. Sen neysin? Sayısal diyeyim. Siktir. Yani önceki insanlar, gerçekten bilge olan insanlar size böyle cevap verirdi aynen. Özellikle Herakleitos. Ama biraz da sert. Yani doğa diye bir şey var dışarıda ve bir yerinden bakacağız. Ve kendimizi onun dışına gözlemci olarak koymayacağız. Bunun çok kötü bedelini ödüyoruz. Ve mühendisliklerin hepsi bunu yapıyor. Oysa bu olmamalı. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi, insanın kendisini, dolayısıyla bütün beşeri bilimleri de, bilim dediğimiz mefhumun kendisini de baştan düşünmemizi şiddetlice gerektiren ikinci harpten bu yana ciddi bir bunalım ve kayıp, karanlık, bulanık dönemden çıktığımız bir çağdayız. Şu çağda inanılmaz şekilde temel bilim yapmamız gerekiyor. Fütursuzca hukuk, tıp, mühendislikler, psikoloji bölümüne gitmek isteyen ve bunun için dershanelere aptal aptal para ödeyen, salak salak işler yapan, özel üniversitelere gibi para vererek diplomayla mezun olan, diploma için okuyan insanlara ihtiyacımız yok. Çok kötü bedel ödeyeceğiz bunun için. İnsan yetiştirmiyoruz. Bir yere kadar malumat deposu olan böyle insan görünümlü şeyler yetiştirebiliyorduk ama şimdi müfredatların da içi çok boşaldı. Çünkü insanlar gittikçe tembelleşiyor ve yapamıyorlar, anlamıyorlar hiçbir şey. Ama diploma da almaları lazım. Üniversitelerin puanları ve tezlerin puanları, yüksek lisans tezlerinin, doktora tezlerinin puanları gittikçe düşüyor. Çünkü salaklaşıyoruz. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun olmaması için dil bilmek gerekiyor, tarih bilmek gerekiyor. Bunun olmaması için matematik, fizik, kimya, biyoloji bilmek gerekiyor. İşte bu podcast'ta bunu anlatmak istiyorum. Giriş olarak bunları söyleyeceğim. Ne kadar yedim? 27 dakika, tamam. Devamında da teorisini çizdiğimiz bu temel bilimi okuman gerekiyor. Düşüncesinin gerçek hayatta nasıl ne diyelim nasıl görüntüye gelebileceğine bakmamız gerekiyor. Herhalde şöyle olsa gerek. Bir numara, sen kim olduğunu buldun mu? Ne istiyorsun? Bununla ilgili sana iyi bir haberim var. Tıp istemiyorsan, çünkü tıp istiyorsan geçmiş olsun. Ya, o zaman hiç çözümüm yok. Yapacak bir şey yok. Biraz çalışacaksın. Ve psikiyatri eğer istiyorsan yine tıp çıkışlı olman gerektiği için sana bir şey diyemeyeceğim. Seni biraz kenarda tutmam gerekiyor. Ama diğer temel bilimlerle ilgili eğer sen insanın vücudunu çok merak ediyorsan tıp okumana gerek yok mesela. Git biyoloji oku. Ondan sonra tıbbın herhangi bir alanında yüksek lisans yapabilirsin. Bu seni doktor yapmaz ama o alanda operasyon tekniklerini, tedavi tekniklerini, tanı tekniklerini geliştirmen için bir kurulda çalışabilirsin mesela, anladın mı? Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışabilirsin. Böyle şeyler yapabilirsin ama böyle ameliyata falan giren bir doktor olamazsın, öyle değil yani. Sadece merakın ve bilme arzun gitmiş olur ki ben esas buna değer veriyorum. Bence esas hayatta güzel olan şey bu. Ama önceki podcastlere gidip kendini bulmak ne demek? O neye kastediliyor orada? Onu bir dinlemen gerekiyor. Şimdi bu aşamaya geçtiysen eğer sana diğer güzel haberi vermem gerekiyor. Fizik, kimya, biyoloji vesaire de bunları öğrendikten sonra senin diyelim elektronik mühendisi okudun sen ya da şunu diyorsun ya ben ileride şunlarla uğraşmak istiyorum ama ne olsun elektrikle uğraşmak istiyorum mesela ama ilgi alanımın değişmesinden korkuyorum. Tamam, ben de sana onu diyorum. Git fizik oku abi. Git matematik oku. Bunlar arasında geçişlilik payı çok yüksek. Bunların birini yapan ötekini de yapar çünkü. İleride diyelim matematikten mezun oldun 4 sene sonra. Yüksek lisansını da yaptın matematikteki bir mevzu ile ilgili ya da fizikten yaptın. Sonra ilgini bir şey çekti. Sen zaten matematik fizik biliyorsun ya da temel bilim biliyorsun, kimya biliyorsun. Anladın mı? Git onunla uğraş. Yaparsın. Onun direkt lisans bölümünü okuyan herhangi birisinden çok daha iyi yaparsın. Çünkü sen temel bilimcisin. Temel bilim çok büyük bir güçtür. Niye puan düşük? Çünkü kimse seçmiyor. Herkes aptal. Kimse bilmiyor çünkü. Temel bilimlerin bu kadar işe yarar bir şey olduğunu, bu kadar bilgi dolu olduğunu. Ne diyelim sonra? Keza sosyal bilimler için, beşeri bilimler için aynısını söylemiştim. Sen neyle uğraşacaksın? Roma tarihi, tamam mı? Sen Roma tarihi istiyorsun. Roma tarihiyle uğraşmak istiyorsun. Senin sular seller gibi Latince bilmen gerekiyor. Ama diyelim Fars dili edebiyatı okudun. Biraz uzak oldu bunlar ama tamam, şimdi onu çevireceğim. Her şeyden önce bütün dünya tarihi birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla bütün diller birbiriyle bağlantılı. Aralarında uzak bağlantılar da olsa bazılarında, Fars ve Fransız gibi, yine de bağlantılı. Bir kere şuradan bağlantılı. En kötü ihtimali söylüyorum. Latince ile Farsçadan bahsediyorum. Ben Fransızcayı karıştırdım habire söylediğim için. Hani Fars diline gitmişsin, sonra bir anda canın şey çekmiş. Ne onun adı? Roma tarihi çalışmak istemişsin. Çok ilgilenmişsin Roma'yla. Roma'yı aşırı merak ediyorsun. İlgilenmeden duramıyorsun. Böyle bir durumda olursam ne yaparım ben ileride diye düşünüyorsun. İşte onu söylüyorum sana şu an. Dil öğrenme tecrüben var. Bir. Fars dilini öğrendikten sonra Latinceyi öğrenmek senin için çok daha kolay gelecektir. Bir de şunu söyleyeyim. Bir dil öğrenmek dünyanın en kolay şeylerinden birisi. Ben kendim de öğrendiğim için bunu söyleyebiliyorum. Dil öğrenmek, hani 12 yıl eğitim veriyorlar bize İngilizce, ay bir türlü öğrenemiyoruz falan diyoruz ya. Evet, çünkü o öyle değil o iş. O iş merak işi. Eğer mesela ne aldınız önünüze? John Locke aldınız, tamam mı? Okuyorsunuz. Okumuyorsunuz tabii de. Merak ediyorsunuz. Ne diyor bu adam? Kitap duruyor öyle önünüzde. Latince bir şeyler yazıyor. Ya hani ne diyor bu adam ya diyorsun. Ben bunu anlamak istiyorum diyorsun. Ya da Descartes bakacaksın. Fransızca herif yazmış, öyle ortada duruyor. Ne diyor bu adam? Çok merak ediyorum. Acaba bu adamı modern felsefenin kurucusu ilan etmemizin sebebi ne? Ne olabilir? Ya burada bir şeylerden bahsediyor adam. Bakıyorsun, Latince gramer kitabı alıyorsun bir tane. Hani başlıyorsun bir şekilde metin bir yerden sonra zart diye okumaya başlıyorsun. Tabii bir böyle 30 sayfa falan okumuyorsun bir günde ama bir cümlesinin böyle en azından ne anlama gelebileceğini çıkarabiliyorsun. Zaman içinde bu gidiyor abi. Bir bakmışsın kitabı bitirmişsin. Böyle bir şey değil. Ve hiçbir zaman tam öğrenmek diye bir şey yok. Çok zor filozoflar var. Çok zor edebi metinler var. Çok zor dil kalıpları var. Aşırı zor yazan insanlar var. Heidegger mesela. Bunu okumak için direkt Heidegger'ci öğrenmen gerekiyor. Hani Almanca ama herifin kendi dili çok şey, kendine has. Yapılmaz mı? Vallahi yapılır. Oturursun başına abi, çalışırsın. Sana şunu soracağım. Bir dili öğrenmek maksimum, bak Heidegger bile olsa 7-8 ay sürer. Hiç abartmıyorum, 12 yıl sürmez de 7-8 ay sürer. Sana şunu soruyorum. O dili öğrendikten sonra kendine hiç unutmayacağın bir şey katmış olacaksın. Ve ben bunu biliyorum ya diyeceksin. Bunun mutluluğunu ömür boyu süreceksin. Sence de değmez mi? Onu söylemek istiyorum burada. Ve sen gittin, kamu yönetimi okudun, bilmem ne okudun. 4 sene müfredat. Derslerinin çoğunu unutacaksın. Diploma için o derslere girmen gerekiyor. Oldu mu? Ne kadar yakıştırdın kendine? İşte muhasebe filan aldın, bilmem ne aldın. Oluyor mu gerçekten? Bunu yapmamalıyız. Dil öğrenmeliyiz. Hem de hayatımızın en önemli şeyi gibi dil öğrenmeliyiz. Özellikle antik dilleri, klasik filolojiyi, Arapçayı keza. Çok Müslümanız diye değil. Arapça önemli bir dil o yüzden. Bir ara bilim dili Arapça. Hani öyle söyleyeyim. Ve o döneme ait yazıları çok az biliyoruz. Ve çoğu taraflı çeviri. Ne yazık ki. Onu da zaten bilmiyoruz. Biz İslam tarihini nasıl anlamlandıracağımızı bilmiyoruz. Yapanımız yok çünkü. Dil bilenimiz yok. Ve çok kötü bedel ödüyoruz bunun için. Günümüzde din anlayışına bakınız. Siyaset anlayışına bakınız. Bunlar Böyle pat diye ortalıkta beliren şeyler değil. Bunların bugün de bu kadar boktan, rezalet, rezil, rüsva olmasının sebepleri var. Lütfen temel bilim okuyun. Şimdi temel bilim nasıl okuyacağız? Yine somutlaştırmaya geliyorum. Bir numara, yine kurallarımızı sıralayalım. Üniversite eğitimi demek, iyi hoca görmek demektir. Buna kimse itiraz edemez. İstediğiniz herkese sorun. Üniversite demek, eğitim olarak, iyi hoca görmek, onunla konuşmak demektir. Ders almaktan ziyade odasına gidip konuşmaktır. Herhangi bir merak ettiğiniz konuyu. Çünkü merak olmadan eğitim olmaz. Müfredatlı eğitim olmaz. Merak edeceksiniz ve hocaya soracaksınız. İyi hocaya soracaksınız. Sizin neyi merak ettiğinizi anlayan ve size onun nasıl söylenmesi gerektiğini bilen hocaya ve sizi araştırmaya sevk eden hocaya gideceksiniz. Böyle hocalar bulacaksınız. Bunlar da iyi üniversitelerde olur. Taşya Üniversitesi'nde çok az bulursunuz böyle. Bunlar genelde köklü üniversitelerle olurlar. Bu birinci şart ve bu kesin bir şart. Üniversite eğitimi demek ne tıbbı saymayalım, ne hukuka gitmek demek, ne şuna gitmek, ne buna gitmek. Hiçbirisi değil. Siktirin gidin. Bunu iddia eden aptaldır. Hiçbir şey bilmiyordur. Üniversite eğitimi demek, gerçekten tecrübeli olan bir insana sorarsanız benimle aynı fikirde olacaktır. İyi bir hocadan eğitim almak demektir. Koridorda hocayla konuşmak demektir. Hoca ne yaptığına başlar. Hocam günaydınla başlar. Gündemde ne varsa onun tartışmasıyla devam eder. Budur bu iş. İkincisi, en önemlisi de yine ikinci en önemli ve hiçbir şekilde listeden çıkarılamayacak bir şey. Üniversiteyi okuduğunuz ortam, şehir, Konya'da herhangi bir şekilde bilim yapamazsınız. O kadar salak ve o kadar cahil bir halkın olduğu yerde bilim yapamazsınız. Ama şu olur. Muhtemelen bilim sevdalısı ve hakikat sevdalısı arkadaşlarınız olur. Çünkü çevrenizde bir sürü yobaz görürsünüz. Çorum'da mesela yapamazsınız bu işleri. Yozgat'ta yapamazsınız. Ortamınızın elverişli olması gerekiyor. Arkadaşlarınızın sizin gibi açık zihinli olması gerekiyor. Sizin gibi bilgi sevdalısı olması gerekiyor. Sizin gibi filozof olması gerekiyor. Antik dille söylemek gerekirsek. 3 numara ne diyelim buna? Ya bu ilk iki yeterli galiba. Başka da çok söylenecek bir şey yok bununla ilgili. O bir numaralı çok önemli. Hoca göreceksiniz. Ve ne yazık ki 3-5 tane hocamız var Türkiye'de, tamam mı? Kendisinden eğitim almaya müsait. Bunların çoğunluğu beşeri bilimci. Ama doğa bilimcileri de var. Bu şu demek. Genelde tıpçılar, fizikçiler, kimyacılar çok iyi tez filan yazsalar da insanlarla alakalı pek çok şey bilmiyorlar. Bilim adamı devletiyle ilgilenir. Kendi döneminde ne oluyor onunla ilgilenir. Bunlarla ilgilenir, insanla ilgilenir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Bu bizim modern dönemde postmodernizmin eleştirdiği şekilde yaptığımız aptal aptal hareketlerden ibaret. Başka da bir şey değil. Valla bu kadar. Ben bu kadar söyleyeceğim. Bu kadar da yeterli herhalde. İkinci bölüm yaparsam da içerik olarak bazı şeyler söyleyebilirim.